Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli izleyicilerimiz, programımıza muhterem hocamız Alparslan Kuytul Hoca Efendi bugün konuğumuz inşallah. Furkan İlim ve Hizmet Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz Ümmetin ve İnsanlığın Geleceği konulu konferansa teşrif ettiler. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk, sağ olun.
Yoğun katılımlı olan bir konferans gerçekleştirdik. Ankaralı izleyicilerimizin yoğun katılımı oldu konferansımıza. Öncelikle ümmetin ve insanlığın geleceği, bunda konferansınızda değindiniz. Bunda ne kastediyorsunuz hocam?
Ümmetimizin geleceğiyle ilgili gerek Kur'an'dan gerekse Peygamberimizin hadislerinden verilen bilgiler var mı? Yani ümmetimizin geleceğiyle ilgili gaybi bir malumata sahip miyiz? Kur'an ve sünnette bilgi var mı? Hem onlara bakmayı kastettim. Yani bir bakalım Kur'an ve sünnet bize bu hususta bir bilgi vermiş mi? Müslümanların geleceği açısından. Hem onu kastettim, onu ele almak istedim. Hem de bugün insanlığın içinde bulunmuş olduğu durum feci bir durumdur. İnsanı insanlıktan çıkarmış durumdalar. İnsana huzur vermeyen bir medeniyet kurdular. İnsanın insani yönünü öne çıkarmadılar. Manayı öne çıkarmadılar. Ruhu öne çıkarmadılar. Maddeyi ve cesedi öne çıkardılar. Onun için bugün dünyada birçok sorunlarla karşılaşıyoruz. İnsanı tanımayanlar insana uygun bir medeniyette meydana getiremezler. Çünkü fıtratı bilmiyorlar. Çünkü kendileri yaratmadılar. Yaratanın da işine karıştılar. Allah Azze ve Celle insanı yarattı ve insanı başıboş bırakmadı. İnsana uygun medeniyetin esaslarını da koydu. Ama insanlar bunu terk ettiler. Ve nefislerine uygun bir medeniyet kurmak istediler. Bunun acısını çekiyorlar, ızdırabını çekiyorlar. İnsanlık eğer böyle devam ederse intihara doğru gidiyor. Çıldırmış bir vaziyette devam ediyor. Ümmetimizin buna dur demesi icap ediyor. Ümmet buna dur demeli. Bu görev bizim görevimiz. Dünyada çok ümmetler geldi geçti. Bizden evvel nice ümmetler geldi geçti. Bu ümmetler hiçbirisi görevini yaptığı halde görevden alınmış değil. Görevlerini terk edince görevden alındılar. Ve hiçbir ümmet sadece namaz kılmak, oruç tutmak için görevlendirilmedi. Ümmet yeryüzünde söz sahibi olmak, yeryüzüne yön vermek, şekil vermek üzere görevlendirilmiş olan topluluk demek. Ve eğer ümmet yani görevini yapmazsa görevden alınır. Bu ümmet görevini yapmalı, insanlığa yön vermeli. Bu ümmetin geleceği, insanlığın da geleceğidir. Onun için ümmetin ve insanlığın geleceği dedim. Yani ümmetin geleceği, insanlığın geleceği olacaktır. Eğer biz yeniden dünyanın dizginlerini ele alırsak, bu ümmet vazifesini yerine getirirse, insanlık da kurtulacaktır. İnsanlığın geleceği buna bağlıdır. Yoksa insanlık çıldırmış bir vaziyette, nefsinin peşinde koşar bir vaziyette, insani değerleri unutmuş, bir tek nefsi, şehvetleri, arzuları, menfaatleri kalmış, başka bir şey düşünemez hale gelmiş bir dünya meydana getirdiler. Uyuşturucu, alkol, terör, her türlü ahlaksızlık, hırsızlık, her türlüsü çoğaldı. O yüzden ümmet olarak biz görevimizi yerine getirmeliyiz ki dünyaya yeniden hakim olmalı Müslümanlar, dünyaya şekil vermeliler, dünyada İslam medeniyetini kurmalılar, bütün dünyayı şu Batı medeniyetinin zulmünden kurtarmalılar. Bizim geleceğimiz güzel olursa, parlak olursa, biz yeniden medeniyetimizi kurabilirsek Bütün dünya da bundan hissesini alacak. Bütün dünya bundan razı olacak. Çünkü onları şu huzursuzluk veren medeniyetten kurtarmış olacak. Hocam, bunu kastetmiştim.
Evet. Geçmiş medeniyetlerde ve İslam medeniyetine baktığımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun medeniyetini kastediyorsunuz herhalde.
Evet.
Efendimiz nasıl bir medeniyet hazırladı hocam?
Efendimizin de bütün peygamberlerin de davası aynı dava. Bir medeniyet meydana getirmek, insana yön vermek ve tevhid medeniyetini kurmak. Peygamberlerin hepsinin kurduğu medeniyet aynı. Dini de aynı, kurduğu medeniyet de aynı. Zaten bir Allah'ın 10 tane dini olacak değil. Bir Allah'ın bir tane dini olur. Bütün peygamberlere verdiği din de aynıdır. O dinin temelinde tevhid vardır ve medeniyetleri de inançlar kurarlar. Dolayısıyla tevhid inancına göre bir medeniyet kurma. Bütün peygamberlerin vazifesi bu. Ve peygamberimiz de bu vazifeyle görevlendirildi. Ve bu medeniyetin temeli tevhid olduğu için insana kulluk değil Allah'a kulluğa dayalıdır. Yani Allah'a kul olmak, Allah'a itaat etmek, Allah'ın dünyasında başkalarına itaat etmemek, başkalarını Allah'ın yerine koymamak, onlara o makamı vermemek, Allah'ın sıfatlarını ve yetkilerini insanlara vermemek, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmemek, bu medeniyetin temeli. Yani İslam medeniyetinin, Efendimizin kurduğu medeniyetin temelinde bu var. Kula kulluğu kaldırmak, nefse ve şeytana kulluğu kaldırmak, sadece Allah'a kulluk yapmak, Allah'ın istediği bir toplum meydana getirmek. Şerefli bir toplum, izzetli bir toplum, maddenin karşısında eğilmeyen, insanın karşısında eğilmeyen böyle bir toplum. Ve bu medeniyetin temelinde yatan bu. Tabi temelde bu var ama tafsilat çok geniş. İslam medeniyetinin özellikleri, o medeniyetin, o medeniyette ekonomi nasıldı, o medeniyette aile ilişkileri nasıldı, o medeniyette kadının yeri neydi, erkeğin yeri neydi, o medeniyette ırk unsurunun değeri neydi, bu tabi uzun uzun ele alınması gereken bir konu. Ben bir iki noktaya temas edeyim. İslam medeniyeti dediğim gibi öncelikle kula kulluğu kaldırmak için gelmiştir. İnsanlar Allah'a itaat etmeliler, insanlara değil. Bunun için gelmiştir. Çünkü insanlar insanı tanımazlar, Allah Azze ve Celle gibi bilemezler ve insana yanlış yönler verirler, insanı bozarlar, huzurunu götürürler. Bunun dışında İslam medeniyeti ırkçılığı kaldırır. İslam medeniyetinde ırkçılık yok. Kur'an-ı Kerim ey insanlar diye hitap eder, ey müminler diye hitap eder, ey kafirler diye hitap eder, ey münafıklar diye hitap eder ama ey Araplar, ey Türkler, ey Kürtler diye hitap etmez. İslam medeniyetinde temel esaslardan birisi budur. Irk üstünlüğü yoktur. Ve Peygamberimiz de bunu yerleştirmiştir. Ya eyyuhannas inne halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Summe ceannakum şu'uban ve kabaile lite'arafu. Sonra sizi kabile kabile, şube şube, yani millet millet, aşiret aşiret yaptık. Ta ki tanışasınız diye. Birbirinize karşı üstünlük taslayasınız diye değil. Tanışasınız diye sadece. Sizi millet millet, kabile kabile yaptık. Kur'an-ı Kerim yani ırkçılığı kabul etmiyor. İslam medeniyetinde bütün ırklar eşit. İnsan olarak hepsi eşit. Birinin diğerinin üstünlüğü yok. Peygamberimiz de buyuruyor ki Arap'ın Arap olmayanı, Arap olmayanın da Arap'a üstünlüğü yok. Bir seferinde Ebu Zer Gıfari Bilal Habeşi'ye, malum Bilal Habeşi zenciydi. Bilal Habeşi'ye ey siyah kadının oğlu diye hitap etti. Bilal Habeşi'nin zoruna gitti, ağrına gitti. Bu laf ve peygamberimize gidip bu durumu anlattı. Efendimiz Ebu Zer'e, çok sevdiği Ebu Zer'e dedi ki, ya Ebu Zer, ölçüyü kaçırdın, ölçü taştı. Siyah kadının oğlu dedin, beyaz kadının oğlunun, siyah kadının oğluna üstünlüğü yoktur dedi. Ve bunun üzerine Ebu Zer de alması gereken dersi aldı ve yüzünü yere dayadı. Dedi ki, Bilal suratıma bassın ya Resulallah. Madem ki ben böyle bir yanlış yaptım ona karşı. Efendimiz çünkü yani bu dava kaldırıldı bilmiyor musun demişti. Yani sen hala cahiliye davasını mı güdüyorsun? Bu şekilde İslam yani peygamberi medeniyette ırkçılığın kaldırıldığını görüyoruz. Ümmet anlayışının getirildiğini görüyoruz. İslam medeniyetinde ırkçılık, aşiretçilik, menfaatçılık, ferdiyetçilik kaldırılmış. Yerine ümmet anlayışı getirilmiştir. Yani tüm Müslümanlar bir ümmettirler. Küfür de tek millettir. Müslümanlar da tek millettir. Dünyada iki tane millet vardır. Irklar çoktur ama millet olarak iki millet. Zaten millet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de din manasında da kullanılmaktadır. İki din, yani İslam ve gayri İslam. İki din ve iki din mensupları. Müslümanlar ve gayrimüslimler. İki millet var, iki medeniyet var yani. Birisi hak olan medeniyet, birisi hak olmayan medeniyet. Birisi kula kulluğa dayalı, birisi Allah'a kul olmaya dayalı medeniyet. İslam bütün Müslümanları kardeş ilan etti, ırkçılığı kaldırdı ve ümmet anlayışını getirdi. Hepiniz kardeşsiniz dedi. Tüm müminler innemel mu'minuna ihve buyurdu. Hepiniz ana baba bir, hatta kardeşlersiniz. Çünkü hepinizin kökü de Adem ile Havva'dır. Yani Allah Resulü'nün meydana getirdiği medeniyette ırkçılık kaldırılmış, kula kulluk kaldırılmış ve Allah Azze ve Celle nasıl bir toplum meydana getirmek istiyorsa koyduğu hükümlerle öyle bir toplum meydana getirmiştir.
Tevhid
tevhide dayalı, yani Allah'ın dediğinin gerçekleştiği bir toplum. Çünkü insan insanı tanıyamaz. İnsanın ruhu var, insanın nefsi var. Ve bunları laboratuvara sokup da incelemek, tahliller yapmak mümkün değildir. O yüzden Allah Azze ve Celle bu işi insana bırakmamıştır. Kendi üzerine almıştır. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. Hidayet bizim üzerimize düşen bir vazifedir. Yol göstermek sizin vazifeniz değil. Çünkü siz insanı tanıyamazsınız. O yüzden Allah bu işi kendi üzerine almıştır. Diğer alanları insana bırakmıştır. İnsan çalışabilir, bulabilir, yapabilir. Teknolojiyi geliştirebilir, matematik, fiziği geliştirebilir. Allah'ın verdiği akıl ve ilim ile. Ama insana yol göstermek, insanın ruhunu tanımakla mümkün. Kainatı tanımakla mümkün. İnsan nefsini tanımakla mümkün. Gaybı bilmekle mümkün. Bunlar ise insanın yapabileceği şey değil. Yani bir kriter ortaya koyar, bir ölçü ortaya koyar. Mesela acaba 20 sene sonra ne gibi sonuçlar doğuracak bilemez. Gaybı bilmiyor çünkü insan. Onun için Allah Azze ve Celle bu işi kendi üzerine almıştır. Ve peygamberlerin gönderilmesi de bunun içindir. Yani her peygamber bu vazifeyle vazifelendirildi. Yeryüzünde bir medeniyet meydana getirme. Peygamberler sadece ahlakı anlatmak için gelmediler. Bir medeniyet kurmaya geldiler. Dini sadece ahlakla ilgili görmek, ahlaki bir bazı kriterlerden ibaret görmek, dünyayla alakası olmayan bir din olarak görmek, dini saptırmaktan başka bir şey değildir. Bütün peygamberler her alanda konuşmuşlardır. Siyasi alanda da, evlenmeden boşanmaya kadar da, para kazanmaktan para harcamaya kadar da, peygamberlerin hepsinde de aynı şeyi görüyoruz. Peygamberler hayat için gelirler. Hayatta ne varsa hepsiyle ilgili Allah'ın hükümlerini bize öğretirler. Onun için peygamberi medeniyette neler konulmuş ise onlara uymak insanın hayrınadır. Çünkü insan gaybı bilmemektedir. Çünkü insan insanı tanımamaktadır. O yüzden insana düşen vazife budur. Allah ve Resulü ne demiş ise onu anlamak, onu o kriterlere göre bir medeniyet meydana getirmek. Yoksa toplum üzerinde her gün yeni bir deney yapmak zorunda kalırız. Olmadı baştan. Şunu deneriz olmaz, bunu deneriz olmaz. Ve her gün toplumu kobay gibi kullanırız. Her gün yeni bir iğne deneyen acemi doktor gibi. Buna kimsenin hakkı yok. Allah zaten bir yol göstermiştir. İnsana düşen onu almaktır Allah'tan. Hem bu dünya huzuru için hem ahirette cenneti kazanması için.
Hocam bu noktada aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için örnektir. O açıdan Peygamberimiz nasıl bir nesil hazırladı? Onlardan örnek verebilir misiniz? Yani içerisinde biraz önce bahsettiğiniz, onlara ne verdi ki o insanlar böyle mükemmel bir medeniyet kurdu?
Evet, Peygamberimizin başka hiçbir delili olmasa, yani onun peygamberliğini ispat eden başka hiçbir delil olmasa, Peygamberimizin tek delili bu olsaydı bile kafi gelirdi. Onun kurmuş olduğu medeniyet, o vahşi insanları oradan alıp kızını toprağa gömen insanları, putlardan yardım isteyen insanları, her türlü ahlaksızlığın içine gömülmüş insanları oradan alıp da onlar Hazreti Ömer'ler yapması onun peygamberliğinin delillerindendir. Bunun dünyada kimse başarmış değil. Normal bir insanın bunu başarması mümkün değil. Öyle bir toplumu oradan alıp kimseyi de zorlamadan, diktatörlük yapmadan, asmadan, kesmeden, kalpleri değiştirerek, nefisleri ıslah ederek oradan alıp da onlar Hazreti Ömer'ler, Ebu Bekir'ler yapması onun peygamberliğinin delillerindendir. Efendimiz bunu nasıl yaptı? Onları İslam'a davet ederken en temel meseleyle işe başladı. Tevhide davet etti. Normalde okuma yazma bile bilmeyen bir insandı. Bu işin yönteminin böyle olacağını, böyle olması gerektiğini bilmesi mümkün değildi. Çünkü tecrübesi yok. Yani hayatında kaç defa inkılap yapmış, kaç defa devrimler gerçekleştirmiş, okuma yazma bile bilmeyen bir insan. Bu onun Allah tarafından yönlendirildiğini göstermektedir. Eğer Allah tarafından yönlendirilmiş olmasa bu stratejileri ve metodu bilmesi mümkün değil. İş en temelinden alıyor. La ilahe illallah'a davet ediyor. İslam medeniyetini bunun üzerine bina ediyor ve eğitirken bunun üzerine eğitiyor. Yani eğitim metodunda bu var. Evvela insanları la ilahe illallah'a davet ediyor. Yani Allah'tan başkalarına itaat etmeyecekler, Allah'a teslim olacaklar, kullara kulluk yapmayacaklar ve her şeylerini Allah'tan alacaklar. Buna davet ediyor insanları. Ve bu çok temel bir başlangıç, yani çok sağlam bir başlangıç. Yani herkes önce bunu kabulleniyor, yani Allah'a itaat edeceğiz. Ne derse desin. Teslimiyet. Pazarlıksız. Çünkü Allah Rabbimizdir, hak sahibidir. İstediği gibi hükmeder. Hem de Allah en iyi bilendir. Dolayısıyla ona itaat aklın da gereğidir. Vicdanın da gereği. Çünkü her şeyin sahibi de odur. Bir şeyin sahibi kimse onun dediği olur. Hem en iyi bilen o, hem her şeyin sahibi olan o, yetkili olan odur. Dolayısıyla Peygamberimiz bununla işe başladı ve sahabeye evvela bunu yerleştirdi. Bugün yapılması gereken de bu. Evvela bunu yerleştirmek lazım insanlara. Allah'a teslimiyeti, insanlara teslim olmayıp Allah'a teslim olmayı. Allah ne demişse o. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeillahi ve rasuli. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve kimseyi de geçirmeyin. La tukaddimu ifadesi takdim, yani geçmek de olur, geçirmek de olur. Yani kendinizi de Allah'ın ve Resulünün önüne geçirmeyin, başkalarının da geçmesine izin vermeyin. Yani siz de firavunlaşmayın, nemrutlaşmayın Başkaları da firavunlaşmak isterse onlara da müsaade etmeyin. Çünkü siz şerefli bir varlıksınız. Allah'ın yeryüzündeki halifesisiniz. Melekler size secde ettiler. Kullara kulluk yaparak kendi değerinizi düşürmeyin. Bunun üzerine bina etti Peygamberimiz hareketini. Sonra onlara öyle bir ruh verdi ki sahabe-i kiram Müslüman olurken hayatını değiştirmek maksadıyla Müslüman oluyordu. Sadece bir kelimeyi söylemek değil, biliyordu la ilahe illallah bir hayat nizamı. Her şeyi içine alıyor, bir tek kelimeden ibaret değil. Allah'ın varlığı demek değil la ilahe illallah. Allah'ın dediği gibi bir hayat demek. Başka bir otorite kabul etmeyeceğim, başkalarından kriter almayacağım, Allah'tan alacağım sadece. Bunu anlıyorlardı. Hayatını değiştirmek maksadıyla Müslüman oluyorlardı. Hayatını değiştirmek için. Ve Kur'an'a yaklaşırlarken bilgi sahibi olmak için de yaklaşmıyorlardı. Bilgilerini arttırmak için Kur'an okumuyorlardı. Peygamberimizin onlara verdiği ruh buydu. Yaşamak için okuyorlardı. Hatta bugün mesela yapıldığı gibi sayfa sayfa ezberlemiyorlardı. Mesela bir yılda hafız olmuyorlardı. Ve Kur'an-ı Kerim zaten peyderpey geldi. Ve onlar da peyderpey alıp ezberliyorlardı, yaşıyorlardı. 10 ayet 10 ayet alıp ezberliyor, yaşıyor. Sonra başka bir 10 ayet daha alıyor, ezberliyor ve tatbik ediyor. Yani Kur'an'ın tamamını hemen ezberleyeyim diye bir dert yok yani sahabede. Evet, Kur'an zaten tamamı gelmemişti. Kısım kısım geldi. Ama sahabede ki bu yöntem sadece Kur'an tamamı gelmediği için değil. O ana kadar gelmiş olanların da tamamını hemen ezberlemiyor. Yani önce yaşamak istiyor. Bu niyetle Kur'an okuyor. Bugün de olması gereken bu. Yani Kur'an okuyanlar hayatını değiştirmek maksadıyla okumalı. Bilgi sahibi olmak için değil. Böyle olmayınca hazmetmiyoruz.
O zaman bugün Kur'an'a bakışımızın değişmesi.
Tabii Kur'an'a gerekiyor. Bakış değişmeli. Kur'an okurken niyet değişmeli. Sadece sevap kazanma niyetiyle okunmamalı veya bilgi sahibi olma niyetiyle okunmamalı. Yani Kur'an'ın Arapçasını okuyanlar bir de mealini okusunlar, tefsirini okusunlar. Bu Kur'an bize ne diyor, hangi mesajı veriyor? Bir de buna baksınlar. Anlamadan okuyorlar. Evet, Kur'an'ın her harfine 10 sevap var. Elif, lam, mim dediğimiz zaman 3 tane harf 30 sevap. Evet böyle, ama bir de Kur'an'ın mesajını anlamak da zorundayız. Sevap yönü ayrı, bir de anlamak zorundayız. Ya sahabede bir de şunu görüyoruz. Peygamberimiz onları Kur'an'la eğitti ve başka kültürlerden onları muhafaza etti. O güne göre başka kültürler vardı. İran'ın kültürü vardı, Mecusi İran'ın, Bizans'ın kültürü vardı. Bunlar kendince bir kültürleri vardı, bir sanatları vardı, bir edebiyatları vardı, bir inançları vardı. Onların da kendine göre bir kültürleri vardı. Ama Peygamberimiz onların hepsinden ashabını muhafaza etti. Hatta bir gün Hazreti Ömer'in elinde Tevrat'tan bazı sahifeler gördüğünde, ne yapıyorsun ey Ömer dedi. Bunlar nedir dediğinde Hazreti Ömer, işte bunlar Tevrat'tan bazı sahifeler ya Resulallah, okuyup eski peygamberlerin hayatını öğrenmek için okuyorum dediği zaman Efendimiz at elindekileri buyurdu. Şu anda Hazreti Musa'nın kendisi bile hayatta olsa o da bana tabi olmakla mükellef. Bu kitap zaten Tevrat değil. Tevrat olsaydı bile, Hazreti Musa'nın kendisi olsaydı bile hükmü kalktı, o da bana tabi olmakla mükellef buyurdu. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bu gibi farklı kültürlerde muhafaza etmek istiyor. Bugün de yani sahabe nesli gibi bir nesil meydana getirmek isteyenler Peygamberimizin eğitim metodunu takip etmek zorundalar. Peygamberimizin hareket metodunu ve Peygamberimizin eğitim metodunu takip etmek zorundalar. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı ve Allah Azze ve Celle'nin hiçbir işi rastgele değil. Hiçbir şey rastgele değil. Bir yemeği bile yaparken rastgele yaparsanız yemek güzel olmaz. Her şeyin bir sırası var. sıraya göre bir elma eğer meydana geliyorsa bir plana göre meydana geliyor. Bir sıralama var. Allah Azze ve Celle bu ayetlerini gönderirken rastgele mi gönderdi? Bunlar 23 yılda gönderdi, kısım kısım gönderdi ve her bir ayet bir tarafımızı tamir etti. Evet. Ve sıralaması önemli. Yani sahabe nesli gibi bir nesil meydana getirmek isteyenler Kur'an'ın sıralamasını da takip etmeliler. Ve önce neyi yerleştirmeleri lazımsa onu yerleştirmeliler. Tafsilata dair meselelere boğuluyorlar. Tafsilatı öğretmeye kalkışıyorlar. Ahlakla ilgili mesela veya ibadetlerle ilgili tafsilat meselelere boğuluyorlar. Ana mesajı ihmal ediyorlar. Ondan sonra da neden neslimiz böyle diyorlar. Eğitim metodunuz farklı çünkü. Peygamberimiz gibi eğitmemiz lazım. Kendimizi de başka insanları da. Peygamberi eğitim metodu. Kur'an'ın eğitim metodu. Yani Kur'an-ı Kerim'den hepsi birden inmedi, toptan inmedi. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin maksadı bilgi vermek değil. Onun maksadı bir devlet kurmak da değil. Peygamberimizin maksadı, Kur'an'ın maksadı, Allah'ın maksadı bir medeniyet meydana getirmek. Yani yalnızca hükümleri göndermiş olsa belki bir devlet meydana gelir. Ama öyle olmadı yani. Çünkü İslam devleti demek, İslam medeniyeti demek değil. İslam medeniyeti ondan sonraki aşama ve asıl olması gereken de o. Yani Allah nefisleri ıslah etmek istiyordu. Nefisleri ıslah olmuş olanlar ancak İslam medeniyetini kurabilirler. Ebu Bekirleşenler, Ömerleşenler ancak İslam medeniyetini kurabilirler. Öyle bir eğitim metoduyla eğitilmiş olanlar, sağlam bir eğitim metoduyla eğitilenler, sağlam bir hareket metoduyla harekette bulunanlar, ancak onlar sağlam bir medeniyet kurabilirler. Safi bir eğitimden geçenler, safi Müslümanlar, safi bir medeniyet meydana getirebilirler. Kafaları karışık, biraz Batı kültürü, biraz İslam, bu şekilde olanlar safi bir medeniyet meydana getiremezler ve o nesli meydana getiremezler. Asıl hedefimiz olan o neslin meydana gelmesi o hareket metodu ve o eğitim metoduyla mümkün.
Evet hocam. Yani aslında bugün de neslimizi bozmak için birçok faaliyetler yapılıyor. Aslında güncel olarak da buna da değinebilir miyiz biraz? Ne gibi faaliyetler nesli bozmak için bugün yapılıyor?
Kur'an-ı Kerim bize şeytanın hangi yollardan yaklaşacağını anlatır. Allah şeytanı cennetinden kovduğu zaman şeytan dedi ki ya Rabbi sen madem ki benim Adem yüzünden cennetten kovdun ben bu Adem'in ne olduğunu sana göstereceğim. Haşa sanki Allah bilmiyor gibi. Ben bunlara soldan yaklaşacağım, sağdan yaklaşacağım, önden yaklaşacağım, arkadan yaklaşacağım dedi. Şimdi soldan yaklaşması nedir? Haramlara teşvik eder. Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri de öyle. Haramlara teşvik ederler. Kur'an-ı Kerim şeyatinel ins vel cin buyurur. İnsan ve cin şeytanları. İnsan ve cin şeytanları. Bu ayet geldiği zaman Ebu Zer el-Gıfari sordu peygamberimize. Ya Resulallah insanlardan da şeytan var mı? Evet dedi. Cinlerden de var, insanlardan da var. Şeyatinel ins vel cin. Bunlar ne yaparlar? Yine aynı yerde Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki birbirlerine zuhrufel kavl fısıldarlar, bunu vahyederler. Yaldızlı sözler yani. Yaldızlı sözler fısıldarlar. Bu şekilde aldatırlar. Yani mesela özgürlük, yaldızlı sözler bunlar. Osmanlı'yı da böyle yıktılar, meşrutiyet diyerek yıktılar. Yaldızlı sözler birbirlerine fısıldarlar, şeytan ve ins. İnsan ve cinden olan şeytanlar birbirlerine böyle yaldızlı sözler fısıldarlar, böyle aldatırlar. Kimine soldan gelirler, kimine önden, kimine arkadan. Hiçbiri olmazsa sağdan gelirler. Yani soldan gelmeleri harama teşvik etmek. farzlardan uzaklaştırmak, farzları yapma demek ya da haramı yap demesi şeytanın ve şeytanın yeryüzündeki temsilcileri. Haramlara teşvik ederler. Bu soldan yaklaşma. Önden yaklaşma insanın önündeki günleri kullanır. Mesela Allah rızası için para verecek olsa verme der. Belki fakir düşersin gibi. Önündeki günleri ona hatırlatır. Veya mesela önümüzde ahiret var, ahiretten şüphe ettirir. Bunun gibi. Önden gelmesi, bunun gibi şeyler. Arkadan gelmesi, mesela geçmişte yaptığı hayırlı işler varsa onları hatırlatır. Arkadan gelmesi. Sen şöyle şöyle hizmetler yaptın, sen böyle böyle paralar harcadın, sen böyle böyle yaptın vesaire diyerek onun yeni hizmetler yapmasını engeller, kendini mutlu hissetmesini sağlar. Hayırlı amellerini ona hatırlatır, günahlarını ona unutturur. Ve vazifelerini unutturur. Yapması gerekenlerin belki onda birini ancak yapmıştır. Fakat onda birini yapmış olduğu halde sanki bütün görevlerini yapmış gibi hissettirir. Bu şekilde arkadan gelmesi yani. Arkadan gelmesi. Bazen de mesela diyelim ki atalarından bahseder, atalarını hatırlatır. İşte sen filanların torunusun. Veya işte sen Osmanlı'nın torunusun. Senin deden de zaten filan şeyhti, filan alimdi gibi. Bu şekilde kandırır. Kendini iyi hissetmesini sağlar.
Tembelleştirir.
Tembelleştirir. Zaten yani kimin torunu olursan ol, kimin çocuğu olursan ol, hangi milletin evladı olursan ol, herkesin mezarı ayrı. Sen kendine bak, ne yaptığına bak. Bunları düşündürtmez, atalarıyla övünmesini sağlar. Evet. Arkadan gelmesi. Bütün bunlarla olmazsa, başaramazsa, bu sefer en son silahını kullanır, sağdan gelir. Yani dini kullanır. Yani sahte bir din meydana getirir. Yani ılımlı İslam gibi mesela, yani soldan geldi, haramlara teşvik etti, olmadı. Kişi bırakmadı, şeytana uymadı. Önden geldi, inanmadı. Arkadan geldi, inanmadı. Bu durumda en son silahı, en tehlikeli silahı odur ve dini kullanır. Yani kişi illa da ben Müslümanım, dinimi yaşayacağım dediği zaman o zaman sağdan gelir ve ona madem ki dinini yaşamak istiyorsun, al sana din der ve gerçek olmayan bir din sunar ona. Gerçek olmayan bir din. Anımlı İslam gibi içi boşaltılmış bir din anlayışı.
Gençliğimizde bunları...
Bütün bunların hepsi gerek ideolojiler, yanlış dinler. Bunlar da birer din görevi görüyorlar aslında. Yanlış dinler önüne sunar. İdeolojileri sunar önüne. Şu ideolojinin peşinden git, şunun peşinden git der. Çünkü bu fikir adamı madem ki diğer şekillerde bunu aldatamıyor, o zaman bunu dener. İdeolojileri önüne sunar. Hayır, illa da ben Allah'tan gelen dini istiyorum dersen bu sefer de o dini bozar, içini boşaltır. İçi boşaltılmış bir İslam'ı ona sunar. Al, dinse al işte din der. Mesela Allah'ı zikret, namazını kıl, başka bir şeye karışma der. Halbuki din her şeye karışır. Din dünyada olup bitenlere yön vermek için gönderilmiştir. Onun için dinin böyle anlaşılması doğru olamaz. Din bir hayat tarzıdır. Hayatta ne varsa hepsine dair hükümleri vardır. Her meselede bize yön verir din. Sadece belirli konularda değil. İşte ona böyle bir din anlayışı verir. Yani her şeye karışmayan namazdan, ahlaktan ibaret olan bir din. İbadet ve ahlak dini. Halbuki dinin yeryüzünde bir davası var. Bir medeniyet iddiası var. Ve batıla karşı mücadelesi var. Mücadelesi olmayan, zalime karşı mücadelesi olmayan bir din anlayışı. Sessiz, kendi işinde, gücünde, bir din anlayışı, şeytanın sağdan yaklaşması. Bugün bunların hepsi kullanılıyor. Şeytan, cinlerden olan şeytanlar bunları böyle yaptığı gibi, bu yollarla yaklaştığı gibi, insanlardan olan şeytanlar da aynı yöntemleri kullanmaktadırlar.
Evet.
Hiç farkı yok yani. Gençliğimizi bu şekillerde avlıyorlar. Ama yine de hepsini avlayamadılar.
Evet.
Zaten Kur'an-ı Kerim'de de şeytan bunu söyledikten sonra onları azdıracağım, onları saptıracağım ya Rabbi, bana müsaade et. Enzirni ile yevme yub'asun demişti. Bana kıyamete kadar müsaade et ya Rabbi. Demek ki şeytan kıyameti kabul ediyormuş. İnkar etmiyor, ahiretin olacağını biliyor ve buna iman ediyor. Ve yani biliyor ki Allah bu kadar dünyalar boşuna yaratmaz. Bunun bir hesabı var. Bu kadar şey boşuna değil. Onu biliyordu ve dedi ki ya Rabbi bana kıyamete kadar müsaade et. Allah Azze ve Celle inneke minel muzarin dedi. Sen müsaade verilenlerdensin, yap yapacağını. Benim bazı samimi kullarım var. İhlaslı, muhlis ve muhles. İhlaslı ve ihlası erdirilmiş olan kullarım var. Onlara gücün yetmeyecek. Zaten şeytan da bunu kabul ediyor. Bir başka ayette diyor ki İlla ibadekel muhlasin. Ya Rabbi onları azdıracağım ama senin ihlasa erdirilmiş kulların var, onlar hariç. Onlara gücüm yetmez. Yani ne yaptılarsa da yine de gençliği tamamen bozamadılar. İçkiyi, kadını vesaireyi her şeyi kullanmak suretiyle de bozamadılar. İdeolojiler yine de anlatamadılar. Sonuçta ümmetimiz yeniden uyanmaya başladı. Kendi özüne dönmeye başladı. Ve onlar bunun korkusu içerisinde, hayret içerisindeler şu anda. Nerede hata yaptık da bu nesil tekrardan dinine geri dönmeye başladı? Yeni bir nesil meydana gelmeye başladı. Yeni bir filiz çıkmaya başladı. Acaba nerede hata yaptık diye düşünüyorlar. Ve falan hocayı filan, vakfı filan, derneği filan, partiyi falanı filanı suçluyorlar. Halbuki Kur'an tesirlidir. Ve insan da İslam fıtratı üzere yaratılmaktadır. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. İslam'a temayüllü olarak doğar yani. Asıl mesele odur. Her doğan İslam programıyla dünyaya gelmektedir. Ve de Kur'an etkilidir. Asıl budur. Ama onlar falan vakfı filan derneği filan hocayı suçlamak zorunda kalırlar. Çünkü bunları söyleyemezler. Bizim meydana getirdiğimiz medeniyet insanın fıtratına aykırı. Biz insanın fıtratıyla savaşıyoruz. İnsana uygun olmayan bir medeniyet meydana getirdik diyemezler.
Evet.
O yüzden sağa solu suçlamayı tercih ederler.
Hocam yeri gelmişken aslında sormak istediğim bir şey daha var. Bugün dünyada ve ülkemizde bir takım olaylar yaşanıyor. Bir hareketlilik var aslında, özellikle Orta Doğu'da, ülkemizde bir hareketlilik var. Bu açıdan düşündüğümüzde ümmetin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hem bugünkü gelişmelere baktığımızda, hem de Kur'an'ın işaretlerine, hem de Peygamberimizden gelen sahih hadislere baktığımızda ümmetin geleceği parlak olduğunu apaçık söyleyebiliriz.
İlginç hocam.
Hem de sadıka rüyalara da bakılırsa yine aynı şekilde görülür. Mesela evvela Kur'an'la başlayalım. Kur'an-ı Kerim birkaç yerde, Tevbe suresinde, Fetih suresinde birkaç yerde Kur'an'da buyuruyor ki هُوَلَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ مِنْ هُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. O Allah ki Resulünü, Peygamberini hak bir din ile, hidayet ile gönderdi ve bütün dinlere üstün gelsin diye gönderdi. Bütün dinlere, bütün ideolojilere, bütün dinlere üstün gelsin diye, galip gelsin diye gönderdi. Bu Peygamberimiz döneminde kısmen oldu ama tamamen değil. Bu ayetin işaretiyle İmam Şafii der ki İslam bütün dinlere eninden sonuna galip gelecektir.
Evet.
Çünkü ayet öyle buyuruyor. Bütün dinlere üstün gelsin diye. Bu din bütün dinlere üstün gelsin diye gönderildi. O halde ümmetin geleceği parlak. Ayrıca mesela Peygamberimiz de hadislerde buyuruyor. Mesela bir hadiste buyuruyor ki ümmetinin geleceğiyle ilgili bu din nübüvvetle başladı. Allah'ın istediği kadar böyle devam edecek. Yani peygamberlikle başladı. Yani ben aranızda bir müddet kalacağım. Sonra ikinci dönem başlayacak. Yani Peygamberimiz ölümünden sonraki dönem Raşid halifeler gelecek. O da Allah'ın istediği kadar bir süre devam edecek. Başka bir hadiste 30 sene süreceği ifade olunuyor. Tam öyle olmuştur gerçekten de. 4 halife ve 4 halifeden sonra 5. halife Hazreti Hasan'ın 6 aylık dönemi üst üste konulduğu zaman tam 30 sene etmektedir. Efendimizin dediği tam çıkmıştır. O dönem de bitecek. Yani 30 seneden sonra Raşid halifelik, adaletli hilafet bitecek. Padişahlar dönüşecek. Meliklik başlayacak. Babadan oğula geçen sistem. O da Allah'ın istediği kadar devam edecek. Sonra o da bitecek. Ve 4. dönem gelecek. Ve 4. dönem zulüm dönemi, icbar dönemi olacak. Diktatörlük dönemi. O da Allah'ın istediği kadar bir süre devam edecek. Ondan sonra yeniden İslam hilafeti gelecek. Yeniden dünyada İslam medeniyeti kurulacak. Buyuruyor. Bunun ilk 4 dönemi gerçekleşti. Peygamberimizden sonra hakikaten de Raşid halifeler geldi. 2. dönem. Onlardan sonra hakikaten de padişahlığa dönüştü. Babadan oğula geçen sistem. Önemlilerle birlikte. Onlardan sonra tabii 3. dönem çok uzun sürdü. Tabii 1920'lere kadar, Osmanlı'ya kadar devam etti. Osmanlı'nın çöküşüne kadar devam etti padişahlık. Ondan sonra hakikaten de dünyanın her tarafında Müslümanlara zulümler, dünya savaşıyla birlikte her tarafta zulümler başladı. Gerçekten de Efendimiz dediği gibi oldu. Bu 4 dönem gerçekleşti. Şu anda biz 4. dönemle 5. dönemin ortasında bir yerdeyiz. Bir taraftan zulüm devam ederken bir taraftan da uyanış başlamıştır. Ve tekrardan İslam'ın gelişeceğini Peygamberimiz bu şekilde bize haber etmiştir. Başka hadisler var. Mesela Bedel İslamu garibe, İslam garip olarak başladı ve seyyaudu keme bede garibe ve tekrar o hale döner. Garip haline döner. Yani bu hadisten bazı alimler ümitsizlik elde etmişler. Halbuki öyle değil. Yani İslam garip olarak başladı, tekrar garip hale döner. Yani zayıflar, zayıflar, zayıflar ve biter gider gibi bir mana anlamışlar. Halbuki yaudu kelimesi Arapçada yuidu manasında da kullanılır. Ve yani tekrar zayıflar evet ama tekrar başlar. Yani o hale döner, zayıflar ilk başladığı gibi tekrar başlar. Bu manaya da gelmektedir ve şu anda da diğer hadislerle de birleştirdiğimiz zaman bu mananın doğru olduğu anlaşılıyor. Çünkü tekrar başlayacağını ifade eden açık hadisler var.
Evet.
Ve mesela yine Peygamberimiz İstanbul'un fethedileceğini haber ettiği gibi Roma'nın da fethedileceğini haber etmiştir. İstanbul'un fethi gerçekleşti.
Evet.
Peygamberimizden 8 asır sonra yaklaşık gerçekleşti. Roma henüz daha fetih, Roma ile ilgili fetih gerçekleşmedi. Bu haber henüz daha çıkmadı. Bu kadar haberler çıktıysa bu haber de çıkacaktır. Zaten Peygamberimize de soruldu. Ya Resulallah, önce İstanbul mu Roma mı? Önce hangisi fetih edilecek? Allah Resulü önce İstanbul buyurdu.
Allah'a ekber.
Demek ki dediği gibi de çıktı. Ve Hristiyanlığın merkezi Roma. Vatikan. Ve oranın da fethedileceğini haber ediyor. Bu aslında Hristiyanlığın da biteceği manasındadır. Zaten başka hadislerde de ahir zamanda İsaviliğin biteceği, tamamen İslam'a dönüşeceği, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da geleceği, bununla ilgili mütevatire yakın hadisler var. Buhari ve Müslim gibi önemli hadis kaynaklarında sahih mertebesinde hadisler var. Hazreti İsa'nın bedensel olarak tekrar geleceği, ümmetin başına geçeceği, mücadele edeceği ve ondan sonra büyük bir medeniyet kuracağı hadislerde açıkça ifade olunuyor. Ve bunlar daha hiçbirisi gerçekleşmedi. Diğer haberler gerçekleşti. Bunlar daha duruyor. Demek ki bunlar da gerçekleşecek ve ümmetin geleceği parlak. Peygamberimiz başka bir hadiste mesela ümmeti kel matar buyurur. Benim ümmetimin misali yağmura benzer. La yudra evvelu hayrun em ahirun. Bilinmez ki başı mı hayırlı yoksa sonu mu? Yani sonunun da hayırlı olacağına işaret eden bir hadis. İleride çok güzel günler geleceğine işaret ediyor. Ve İslami kaynaklarda, yani Kur'an ve sünnette İslam devletiyle ilgili çok tafsilatlı bilgiler verilmemiştir. Yani İslam devletinde hangi konu nasıl olacak bütün tafsilatıyla ortaya konulmamıştır. Bunun sebebi zamana göre değişecektir bunlar. Ve İslam'ın istikbalinin parlak olacağı manasına gelmektedir. Zamanla gelişecek ve zamana göre değişen konulardır bunlar. O yüzden Allah ve Resulü bu konular çok tafsilatlı bir şekilde bildirmemişlerdir. Çünkü bunlar zamana göre değişecektir ve İslam'ın geleceği, yani kıyamete kadar süreceğine işaret etmektedir. Kur'an'ın işaretiyle, sahih hadislerin işaretiyle, başka hadisler de çok. Yani bununla ilgili hadisler var. Ve bir de şu anda, şu dünyadaki gelişmelere bakarsak, Orta Doğu'daki gelişmelere, kendi ülkemizdeki gelişmelere bakarsak, gerçekten de şu anda yükselen hareket İslam'dır. Yeryüzünde her tarafta uyanış vardır. Belki durumumuz iyi değil gibi görünüyor bir taraftan. Kısa vadeli bakarsak, şimdiki duruma bakarsak, Müslümanlar dünyada zayıf, aciz ve birçok yerde diktatörlerin baskısı altında. Belki o yönden bakarsak, şu an için bakarsak durum iyi değil gibi, istikbalimiz nasıl parlak gibi bir soru akla gelebilir.
Evet.
Ama uzun vadeli bakıldığı zaman istikbalimizin parlak olduğu görülür. Çünkü şu anda dünyada İslami hareketler var, bir uyanış var, yeniden özüne dönüş var. Ama Hristiyani bir hareket yok. Batı'da bizim bu hareketimize karşı ya da bu hareket gibi canlı, dinamik bir hareket mevcut değil. Tam tersine Batı bugün tamamen dinden uzaklaşmış bir vaziyette ve mutsuz bir vaziyette, ne yapacağını bilemez bir vaziyette ve biz ümidi yaşıyoruz. Onlarsa korkuyu yaşıyorlar. Şu anda bu saltanatı kaybedeceklerinden korkuyorlar. Tüm dünyadaki gelişmeler bunu gösteriyor. Bununla ilgili şunu söyleyeyim. Yani şimdiki durumumuzu anlatan ve geleceğimizi anlatan bir Alman generali bir savaş esnasında merkeze bilgi veriyor telsizle. Diyor ki sağ kuvvetlerim perişan, sol kuvvetlerim de perişan, merkez kuvvetlerim de dağıldı. Ama durum iyidir, ben hücuma geçiyorum diyor. Ve hücuma geçiyor ve tarihe geçiyor adam. Savaşı kazanıyor. Şimdi ben de bakıyorum, sağ kuvvetler perişan, sol kuvvetler perişan, merkez kuvvetler de dağılmış. Öyle, görüntü odur yani.
Evet.
Ama hakikaten de durum iyidir, şu anda bir uyanış var. İstikbal açısından bakarsak, hakikaten de öyledir. Hadisler de bunu haber ediyor. Görüntü de budur. Her tarafta uyanış vardır. Ve Batı medeniyetinin medeniyet olmadığı anlaşılmıştır. Teknolojinin medeniyet olmadığı anlaşılmıştır. Huzur vermediği anlaşılmıştır. Batı'nın gerçek yüzü de görülmüştür. Batı hayranları azalmaktadır. 1900'lerin başlarında, hatta 1800'lerde Batı hayranlığı başlamıştı. ve bugün artık Batı'nın gerçek yüzünü görenler çoğaldı. Batı'nın hayat tarzının da medeniyet olmadığı, anasını babasını sokağa atanlar medeni sayılamazlar. Uyuşturucu, alkol, zührevi hastalıklar, her türlü ahlaksızlık, insanı insanlıktan çıkartan her türlü kötülük mevcut ve bugün artık insanlar bunu görmeye başladılar. Bu gelişmelerde bunun da payı var. İslami gelişmelerden, yani bir kere çok kefaret ödedi bu ümmet. Milyonlarca şehit verdiler. Çok kefaret ödediler ve çok da çalıştılar. Herkes çalışmadı belki ama çok insan gayret gösterdi. Çok şehitler verdiler. Çok paralar harcadılar. Ve Allah Azze ve Celle bu verilen kefaretleri kabul etti. Ve bir taraftan Batı'nın gerçek yüzünü gördük. Batı bize zulmetti. Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası halen de devam ediyor saldırılar. Bunlar milletin, ümmetin uyanmasını sağladı. Ve bütün bu gelişmeler bunlara bağlı. İstikbalimiz parlak. Yani Bediüzzaman da Sadaka Dünyası'nı anlatır bir kitabında ve Evliyaullah Meclisi tarafından kendisine müjde verildiğini, kendisinin bir Evliya Meclisi tarafından karşılandığını ve kendisinin bazı konularda görüşünün sorulduğunu anlatır uzun uzun. Ondan sonra o Evliyaullah Meclisi tarafından kendisine müjde verildiğini ve sevinin, müjdeler olsun size, istikbal inkılabı içerisinde, yani istikbaldeki değişiklikler içerisinde en yüksek gür sada İslam'ın sadası olacaktır denildiğini o da anlatır. Yani Kur'an'da da işaretler var, hadislerde açıkça ifade olunuyor ve şimdiki durumlar da bunu gösteriyor. Sadaka rüyalarda da bu görülüyor.
Evet.
Onun için biz ümit içerisindeyiz.
Allah razı olsun hocam. Biz de diyoruz ki istikbal İslam'ındır. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.